Ayrım 14, Dikbayır, Abbas Sayar, sayfa 147, 22. bölüm. Beydiyar köyünde Mahmud'a Kesik Mahmud derler. Yaşı 30'a çengel atmıştır, ağabeysi kasabaya göçeriden beri anası ile birlik oturur baba evinde. Halime'nin dayısı olan ağası bir 50 yılı bulamadan göçüp gitmiştir. Dar arazi, zulümlü bir yaşam. Daha askere gitmeden kasabanın şehrin yolunu tutturdu Mahmud'a. Kendi gibi gariban 5-8 gençle yorganı er bahar sırtlardı. Sabahın ilk aydınlığında amele pazarında bir köşeye çömelip iş beklerdi. Bahçe bağ bellemek işi mi? Mahmud hazırdı. Attığım beli benim diyen babayı tatamaz. Yanıma bir gündelikçi belci al da kim neyi nasıl sürdürüyor. O zaman gör derdi iş sahibine. Ev yapımında gayretli amele olurdu. Taş taşır, kum eler, ustaya tuğla götürür, her bir işe canla baş üstüne derdi. Severlerdi doğrusu Mahmud'u. Amelesi, ustası, patronu tümü severdi. Yiğit, güleç, çalışkan, hakkına uysal. Askere gidinceye de köyüne yakın kasabada, şehirde sürdürdü ameleliğini. Köyde ekinler oldu derlerse kimse onu durduramazdı. Çalıştığı iş yerinde benim hesabımı kesin, ekinim olmuş. Bizim orada sıcak kelleyi tez kavurur. Biçerken de tümüyle toprağa dökülür der, dirliksizleşirdi. Ve de hemen hesabını kestirip köy yolunu tutardı. İnşaatın bir kuytusunda, bir odasında barındığı için han parası vermez, peynir ekmek, soğan ekmek gününü gün eder, arttırdığı parayla köyüne koşar, ekine sarılırdı. Babası sağ da o çağda ama hastalıklı. Ağabeysi Mehmet dalgacının, üstelik dirliksizin biri. Karısı iki çocuğu ile yarı yarıya Mahmud'un sırtına yük. O günlerde amele günlüğü 7-8 lira bir şeydi. Mahmud bu paranın 2-3 lirası ile geçinir. Her gündeliğimden 5 lira ayırmalıyım. Köye, ağama elim dolu dolu gitmeliyim derdi. Bu sözünden, dileğinden sapmazdı. 3 ayda 450 lirayı çıkılar, Temmuz'un ilk haftasında köyün yolunu tutardı. Ağasının eline bırakırdı bütün paralarını. Ağabeysi Mehmet ise ağasının altından girer, üstünden çıkar, Mahmud'un ameleliklerini cep altı ederdi. Askere gitti Mahmud. Dönüşte de ağabeyinin kasabaya ev yaptığını, oraya yerleştiğini öğrendi. Umursamadı hiçbir şeyi. Zaten aklından da umursama geçmiyordu. Olanca gücü ile yeniden işe sarıldı. Ağabeyi tek sulu tarlayı sattırmıştı ağasına. Geriye kelbahir birkaç tarla kalmıştı. Tek başına onları sürüp ekmeye başladı. Dert edinmedi olmuşları. Yalnız hasta babasının gün boyu gece boyu öksürükle boğulması, mosmor kesilmesi eziyordu yüreğine. Ağam bir doktor yüzü görmedi diye ayıflanıyordu kendince. Babasının derdi dert değilmiş gibi bir gün anası, ''Kurbanım, Mahmud'un eskerliğini de ettin. Gayri karta kaçıyorsun, senin de başını bağlasak iyi olmaz mı?'' dedi. Mahmud sitemli bir kızgınlık gösterdi. ''Neyle ana, neyle? Ağam hasta, arazi tarla dersen kel bayır. Yeygi tohumu eksiltiyor, tohumluk yeygiyi. Neyle? El uşağının başlık teklifatına tarlayı tapanı satsan karşı koyamazsın. Senin dediğin gibi görülmedik su, ben evlenmem. Beni yine amelelik paklar. Mevsim yakın, ben Engare'ye ameleliğe gideceğim, siz de tarlaları otlakçıya verin. Emme sap vakti elim kanda olsa köyde olurum. Harmanlar böler, zahranızı kilerinize yerleştiririm. Benim üstüme de daha fazla gelme. Anası geriledi kendi kendine söylenir gibi. Emenin kızı Halime'yi sana isteyecektim dedi. Ağanın bacısı yanında örfü geçer. Bizim birimizi ikimizi elin beşinden onundan evlat tutarlar. Niye olmasın bu iş? Mahmud hiçbir şey söylemeden anasının yanından ayrıldı. Halime 17'sindeydi o zaman. Çocukluklarında bağ bostan birlik çok dolaşıp durmuşlardı. Aklının kıyıcığından geçmemişti hiçbir kötülük. Bilmezdi de zaten bu konudaki kötülükleri. Sonra gelişip serpilmişti Halime. O zaman da kimseye göstermez olmuşlardı onu. güzelliği dilden dile dağılıyordu. Mahmut Halime'yi kendisine vermeyeceklerini biliyordu. Eni boyu yarı aç, yarı tok amele parçasıydı. Anasına suskun davranışı isteğin anlamınaydı. Sonra günlerce anasının ağzının gözünün içine baktı. Lal olmuştu garip kadın. Mahmut anladı her bir şeyi, sesini çıkarmadı. ''Şu iş ne oldu?'' demedi. Bir er sabah dürüp büküp sarmaladığı yorganla anasının karşısına dikildi. ''Ver elini öpeyim ana'' dedi. ''Ben Engare'ye gidiyorum. Ne iş bulursam yaparım. Ağam gidişimi sonra duysun, ona hiç seslenme. Pek yakında mektup gönderirim, para da. Tarlaları ortakçıya verin. Daha önce dediğim gibi sap vakti köydeyim.'' Ağlayacak anasını eliyle bakışıyla susturdu, sonra sabaha pencere açmakta olan son karanlığın içinde kayboldu. Amelelik bulmak kolay oldu, Ankara'nın her bir yönü mantar mantar patlıyordu. ''Kumele, kamyondan çimento indir, tuğla ver, harç getir, taş getir, sağa dön, sola dön.'' Bir gönül eyvallahı ile canla başla sürdürüyor der birini. Minneti sitemi yoktu kimseye. Güneşin batım ayağı paydos borusu çalıyordu. Şöyle yalandan elini yüzünü dizini dirseğini yıkayıp yapım alanının soluklu bir yönüne çekiliyordu. Bağdaşında günün yorgunluğunu bedeninden atmaya çalışıyordu. Ya da alışkanlığı olan bu bağdaş kuruş dinlendiği zannını veriyordu ona. Sonra 5-8 amel arkadaşı geliyordu yanına. Güneşin ardından yapım artıklarıyla bir ateş yakıyorlardı hemen. 3-5 biriketten ocak yapmışlardı. Üstüne çömleklerini koyup bulgurlarını kaynatmaya başlıyorlardı. Sözleri bollaşıyordu. Kimi köydeki tarlasından, tapanından, kimi bağından, bostanından, kimi ekininden, harmanından söz açıyordu. Kimi de ilk alacakaranlığa bir gurbet, bir özlem türküsüyle karışıp gidiyordu. Bir selam gönderdim canan eline, acep şu günlerde yetişir mi ola? Bülbül de hasret ile konca gülüne, kavuşur da bir gün ötüşür mü ola? Gurbet elde ölsem suyum kim döke, nazlı yârim yok ki kefenim dike. Bitmez hasretinle dert çeke çeke, açılmış yaralar bitişir mi ola? Bulgurun buhar kokusu, soğan kokusu arasında istekli bir akşam yemeği yiyorlardı. Sonra da yapının daha penceresi kapısı takılmamış kaba sıvalı bir odasına serdikleri, hem yatak hem yorgan olan yorganlarının üstüne diz kırıp bir süre daha sözlerini sürdürüyorlardı. Birbirine yapışık, birbirine benzer günler böylece ömür sermayelerinden düşüp duruyordu. Yine bir akşam paydosunda ateşlerini körüklediler, güvet çanağını üstüne sürdüler, güneş daha başını alıp gitmemişti. Mayıs ayının ilk sıcakları dolaşıyordu ortalarda. Nerede var, nerede yok, alacalı mantosu bedenine dar gelen, başını saçlarını rengi soluk bir eşarpla sıkı sıkıya bağlamış bir kadın gözüktü. Bir kırklarında gösteriyordu, sağlıklıydı. Tatara kaçan yüzü elma gibi aldı. Elinde bir naylon torba vardı. Onu da arada bir koluna, dirsek arasına geçiriyordu. Güleçti. 40 yıllık tanıdık gibi yaklaştı bizim amelelere. ''Bereketli olsun'' dedi. ''Bulgurunuzun daha suyu kaynamadı mı?'' Bizimkiler birbirlerine aval aval baktılar. Kadınsa güvet çanağının üstüne kapatılmış çerden çöpten teneke parçasını aldı. ''Kaşığınız nerede?'' dedi. Biri hemen bir kaşık uzattı. Kadın kaynamak üzere olan sudan bir kaşık aldı. Kaşığı yavaşça diline değdirdi. Ameleleri şöyle bir süzdü, sonra söylendi. ''Daha suya tuz bile atmamışsınız. Tuz su ile birlikte konur. Ne yapayım? Gurbet uşağının oldu mu olası halı bu. Hepsi ana kuzusu.'' Sonra emreder gibi seslendi. ''Nerede sizin tuzunuz?'' Hemen tuzu verdiler. Kadın kendi ölçüsünde birkaç kaşık tuz attı çanağa, yarı diz üstü çöktü, yanan ağaçları karıştırdı. İşçiler büyük bir suskunlukta alık alık baktılar kadına. İçleri türlü duygularla yıkanıyordu. Kimi ana saygısı duyuyor, kimi çömelişinde şişen kalçalarına iştahla bakıyordu. Az geride aç karnına şarap yudumlayan iki Alevi işçiden biri diğerine usulcacıktan, ''Bu kadında iş var'' dedi ve şişeyi yarısına kadar başına dikti. Su kaynamıştı, kadın bulguru istedi, hemen torbasıyla verdiler, bir yandan da eski gazete kağıtlarıyla sofralarını hazırlamaya başladılar. Ekmekleri bölük bölük sofraya dağıttılar, birer baş soğan koydular, her bir bölük ekmeğin bitişiğine. ''Pilav demleninceye kadar konuşalım.'' dedi kadın. ''Nerelisiniz, ne taraflısınız?''
''Yozgatlıyız, oranın köylüklerinden.''
Kadın güleç güleç baktı ayrı ayrı her birinin yüzüne. ''Sizin oradan da ameleden başka hiçbir şey çıkmaz mı?''
Arkadaki şaraplı Alevi sözü yapıştırdı. ''Ameleden başka iyi de zampara çıkar.''
Kadın güldü. ''Esah doğru.'' dedi. ''O yeniden iyi yavursunuz.'' Ameleler birden gevşeyiverdiler, sevimli bakışlar aktardılar birbirlerine. Güneşin akıp gidişine esef ettiler. Kadının yarı kısık alev karşısında bir büyüyüp bir küçülen yüzünü daha iyi göremedikleri için kederlendiler. İçlerinden biri akıllı çıktı.
''Arkadaşlar,'' dedi, ''ablayı bize Allah gönderdi. Binadaki elektrikli, aydınlıklı odamızda yiyelim ekmeğimizi. O da bizim baş tacımız, aziz misafirimiz olsun.''
Evet demeye gerek görmeden gazete kağıtlı sofralarını toparladılar, kadına önden yol gösterdiler ve yorganları arasındaki orta boşluğa hemen sofrayı kurdular. Alevi uşak şarap şişesini kadına uzattı. Kadın, ''Pek alışkanlığım yok ama içeyim.'' dedi. Bir büyük bardak ölçüsü şarabı soluk almadan içti. Amelelerden bir iki kişi daha şaraba sulandılarsa da Alevi vermedi.
''Bakkal uzak değil, iştahı olan bakkala koysun.''
Üçü beşi para denkleştirip aralarından birini bakkala gönderdiler. Söz sohbet genişledi, bir ara kadın, ''Ben geç kalıyorum.'' dedi, ''Bir saat sonra gideceğim yere dolmuş bulamam.'' Şarabı dikine vuranlardan biri kadının sözlerini bağladı.
''Abla, bir ikimizin gönlünü hoş edip de öyle gitsen olmaz mı?''
Kadın hiç ürker gözükmedi, içkinin rahatlığına ulaşmıştı, söylendi. 10'ar dakika ara ile 3 kişi. Babama rahmet toplamak için gezmiyorum. Hem parayla hem sırayla. Gelip gittiğimin namusunuza emanet ederim. Siz adam olursanız haftada 2 gün uğrarım buraya. 8-10'unuzun birden kahrını çekecek halim yok. Kişi başına 15 lira hem de peşin. Birbirinize düşmemek için sırtınızı dönün, ışığı karaltın. Ben karanlıkta 3 kişinin omzuna vururum. Şans kader kimin ise...
Ameleler tümüyle heyecanlandılar, dirliksizleştiler. Şaraplılardan biri, ''Olur abla.'' diye ayağa kalktı.
Kordonun ucundaki ampulü gevşetti. Karanlık sardı dört bir yöne. Adam bağırdı,
''Sırtınızı dönün.''
Dönü dönü verdiler. Kadın tökezleyerek aralarında dolaştı. Tutunmak için çoğunun omuzlarına basıyordu eli. ''Yok.'' diye inledi. ''Üç kişinin başına vuracağım. Karanlıkta kimsenin omzunu tutmadan yürünmüyor. Bir de başım dönüyor ki.'' Ve üç kişinin gelişi güzel başına vurdu. Işığı yaktılar. Piyango vuranlardan biri de bizim Mahmut'tu. Kızardı. Bakışını arkadaşlarından kaçırdı. O aralık biri,
''Sırasını satana 10 lira diye bağırdı.
Mahmut alıcıya döndü. ''Ver.'' dedi. ''Ver 10 lirayı. Parayı aldı. Alışıyla birlikte de yüreğinde bir hoplama oldu. Başka oda olmadığı için kadınla kalacak kişi ötesinde hepsi dışarı çıktılar. Işıksız, beton kokan, sidik kokan, rutubetli koridorda içeriden gelecek sesleri beklediler. Üç kişinin odaya giriş çıkışları amelelerin tümüyle dirliğini, dışlığını bozdu. Ama söz vardı ortada. Yarım saat karanlığın acı şüphesi içinde dudaklarını kemirdiler. Her iş bitince kapısız, çerçevesiz, aydınlık odalarına doluşuverdiler. Kadın naylon çantasını koluna taktı, yüzünde hafif bir yorgunluk dolaşıyordu.
''Bulgurun suyunu kaynatırken tuzunu da atın.'' dedi. ''Yoksa pilavınız lezzetli olmaz. Perşembeye yine uğrarım ama ağzınızı sıkı tutun. İçinizden biri de beni yola kadar uğurlasın.''
''Sağ ol abla.'' dediler, ''canına bağış üstüne.''
Bir amele karanlıklar arasından kadını sıyırdı, yola getirdi.
''Uğurlar olsun abla.'' dedi.
''Sağ ol. Hepiniz sağlıcakla kalın.''
Bizimkiler uzun süre gevezeliklerini sürdürdüler. Sonra günün yorgunluğu ağır bastı, yorganlarına sarıldılar. Mahmut'u bir türlü uyku tutmadı. ''Ne bok yedim.'' diyordu içinden. ''Erkekliği 10 para ettim. Kimi de zahar, 10 liraya aset ettiğim için garıyı bir devresine sattığımı sanar.
Oysa bilmezler ki korkumdan, talaşımdan olduğunu. Ben daha ömrümde hiçbir garıdan yatmadım ki.
Ertesi gün ameleler daha büyük bir yürek gücü ile sarıldılar işe. Kadın dünyalarını yenilemişti. Yatıp kalkanlar mutlu, perşembeye sıra bekleyenlerse umutluydiler. Ama amelenin bir bölümüne öğle üzeri yorgunluk çökmüş, işe sarılmayı gevşetmişlerdi. Kadınla yatış kalkış ve dikine vurulan şarap bedenlerini pörsütmüştü. Olanlar için pişmanlık yoktu yüreklerinde. Dönüp dolaşıp yeniden sıralarının gelmesini düşünüyorlar, kadının tatlı içten kendini verişini anımsıyorlardı. Perşembeyi umutla, heyecanla beklediler. Bir kadının varlığı, verdiği yürek sıcaklığı aralarındaki gönül dostluğunu arttırmıştı. Alevi, Sünni burukluğu da uçup gitmişti ortadan. Bir gizli el kürek kürek sevgi doldurmuştu gözlerine.
Ula Musa Ali, garının yatağı nasıl, doğru söyle Allah sen.
Soru sorulan büyük sırrını saklıyor, sıran gelince yatıp kalkınca öğrenirsin diyordu.
İlk üç kahraman ser veriyor, sır vermiyordu. Öbürleri bu ilk üçe birinci bölük adını taktılar.
Size iki hafta hava tedbiri diye söz atıyor, yürekten gülüşüyorlardı.
Perşembe gelip çattı, sonra da akşam paydosu. Para denkleştirip bolundan şarap aldılar, ateşi yaktılar, büyük güveç çanağını üstüne yerleştirdiler. Kadının attığı gibi üç kaşık tuz attılar, suya karıştırdılar, tenekeyle çanağın üstünü örttüler. Batıda kızarmaya yüz tutmuş, büyümüş, bir dünya olmuş ve bir türlü gitmek bilmeyen güneşe sitemle baktılar. Bir gözleri güneşe, bir gözleri kadının geleceği yola takıldı. Ne güneş gidiyor ne de kadın geliyordu bir türlü. Su fokur fokur kaynıyordu. Bizimkilerse kadın gelsin bulguru çanağı kendi eliyle istediği kadar atsın istiyorlardı. Güneşin yatkınlığı arttıkça arttı, doğudan batıya doğru ince, gölgeli bir alacalık yürümeye başladı. Sonra da yerini ilk karanlığa bıraktı. Kadın da yürüyen karanlığa ayak uydurmuş gibi yavaş yavaş geliyordu. Heyecandan, sevinçten titrediler. Yerlerinde oynaştılar, birkaçı ayaklandı. Kadın evinin avlusuna girer gibi rahat girdi yapım önü boşluğa. Gölgeli de olsa yüzündeki güleşlik belli oluyordu.
''Suya tuz attınız mı? Suyu kaynattınız mı?''
''Bir bölük amele attık, attık!'' diye bağırıyor. Bir bölüğü ''Kaynadı, kaynadı!'' diye çığlık bırakıyordu.
Kadın suyun tuzuna baktı, bakışlarını amelelerin üzerinde gezindirdi.
''Eferim!'' dedi. ''Suyun tam hakkını vermişsiniz.''
Sonra yanındaki bulgur torbasından avuç ölçümü aldığı bulguru suya attı. Pilav demlenirken sofralarını yine odanın ortasına hazırladılar, kadını baş köşeye buyur ettiler. Şaraplar hızla yudumlandı, pilav iştahla yenildi. Piyangoya katılacaklar sabırsızlanıyorlardı. İşimizi bozmasın diye bekçiyi de aralarına almak istediler. Bekçi yanaşmadı.
Öyleyse sen barakana git dediler bekçiye.
Koridorun karanlığında kaybolan bekçinin ardından bir işçi bağırdı.
Patrona bir şey söylemek yok ha. Bir çıt dersen boyunun ölçüsünü veririk.
Işık söndürüldü. Yedi işçi sırtları dönük sıralandılar. Kadın aralarından üçünün başına yumuşak yumuşak vurdu. Piyango vuranlardan biri odada kaldı kadınla. Öbürleri yine ıslaklık kokan karanlık koridorda kulakları odaya dönük heyecanla titreştiler. Üç perdelik oyun yine yarım saatte bitti. Koridora, odaya doluştular. Biri ''Abla, iyicik daha otur.'' dedi. Kadın yorgun yorgun söylendi.
''Yok, kalamam, çocuklar evde yalnız. Çamaşır yıkamaya gittiğimi sanıyorlar. Oysa biz aranızda sürtüp duruyoruz. Korkarlar. Üstelik karınları da aç. Eve varıp Allah ne verdiyse bir şeyler hazırlayacağım önlerine. Siz sağlıcakla kalın. Yine biriniz beni yola kadar çıkarsın. Pazartesi gelirim. Aman ağzınızı sıkı tutun.
Sağ sol inşaattakilere bir şey söylemeyin, sonra eliniz havada kalır.''
Ablayı uğurlamak için hepsi ayaklandı. Kadın eliyle Mahmud'u belirtti.
''Sen uğurla beni.'' dedi.
Mahmud'la birlik çıktılar dışarı. 10-30 adım ötede kadın durdu.
''Bana bak.'' dedi Mahmud'a. ''Boyuna bosuna bakan seni bir erkek sanar. Sıradı niye 10 liraya başkasına sattın? Paraya o kadar meraklıysan gel de bana pezevenklik et. Amelilikten daha kârlı çıkar.''
Sonra yürüyerek konuştu.
''Kalıbından da mı utanmıyorsun? Erkekliğin şerefini 5 paralık ettin.''
Yeniden durdu, Mahmud'un yakasından tuttu. Görünmüyordu ama kaşları çatılmıştı.
Yoksa beni beğenmedin mi dedi.
Mahmud'la ilk kez bir kadın konuşuyordu. Ömründe ilk kez bir kadın adam yerine koymuştu onu. Kadın ne söylese başı üstüne yeri vardı, kişiliğini duydu içinde. Ürkek ürkek, korka korka söylendi.
Abla be, ne haddime benim, ayağının turabıyım. Beğenmediğimden değil, halacanımdan, korkumdan. Ben daha ömrümde kadın yüzü görmedim ki.
Kadın duygulandı, yüzünü okşadı Mahmud'un.
Vay yiğit oğlan vay dedi, aptala benzer bir yanın da yok. İnsan bu yaşa dek kadın yüzü görmeden nasıl durur? Hayaların da mı şişmiyor senin?
Vay, bunca zaman sana çok çok yazık olmuş. Yatak dünyanın sefası, yataksız dünyanın ne tadı tuzu olur. Yataksız dünyanın içine var sen sıç.
Vay yiğit oğlan vay, kendine bunca ömür pek yazık etmişsin.
Bir vaktim, bir yerim, yurdum olsa da sana bir dünya yüzü, bir dünya sefası göstersem.
Mahmud sevinçten, heyecandan tümüyle alıklaştı, utana utana. Ben de çok isterim abla dedi. Aha, o 10 lirayı da sana vereyim. Benim parada pulda olmadığımı anladın değil mi?
Kadın Mahmud'un para tutan elini itti. Sanki karanlığa söyleniyordu.
Parası bassın. Ben senin gönlünün hoş olmasını isterim.
Sonra istekle Mahmud'un elini tuttu, iyisinden sıktı.
Hadi kal sağlıcakla, uykunun üstüne rahat geceler insin. Sıranı yitirdin ama sona kalmışların arasında sana bir sıra ayırırım.
Mahmud kekeledi, zor güç, güle güle abla diyebildi sadece. Şenlikli amele odasında Mahmud'u hemen gırgırı aldılar. Piyangodaki sıran için aldın 10 lira için mi seni yanına uğurlayıcı seçti? Senin sıran 1. bölükle. O devirdeki hissesini de satar. Bu kez onun sıra numarasına benden 20 lira.
14. ayrımın sonu. Sayfa 158.